Kur'an'ı okurken hiçbirinizin hedefi Kur'an'ın sonuna varmak olmasın. Hiçbirinizin hedefi sayfanın sonuna varmak olmasın. Hiçbirinizin hedefi hatim indirmek olmasın. Hedefiniz Kur'an'ı anlamak olsun. Eğer Allah Azze ve Celle bir defa da içkiyi haram etmiş olsaydı, Araplar derdi ki ya Rabbi alışmışız bırakamayız. Eğer Allah Azze ve Celle bir defa da muta nikahını, geçici nikahı, parayla yapılan o muta nikahını bir defada haram kılmış olsaydı, Allah Azze ve Celle bir defada haram kılsaydı Araplar derdi ki ya Rabbi alışmışız bırakamayız. Onun için Allah Azze ve Celle kısım kısım indirdi hükümlerini. Tedrici olarak kademe kademe indirdi. İçkiyi de kademe kademe haram etti. Muta nikahını da kademe kademe haram etti. Namazı da kademe kademe 5 vakte çıkardı. Orucu da kademe kademe 1 aya çıkardı. Zekatı da kademe kademe şimdiki haline getirdi. Habeşistan'ın kralı Necaşi'nin dediği gibi Meryem suresi kendisine okunduğu zaman Cafer bin Ebi Talip tarafından ağlamıştı. Gözünden yaşlar fışkırmıştı. Etrafındaki rahiplerin de gözlerinden yaş fışkırmıştı. İşte o zaman öyle demişti Necaşi, vallahi dedi bu aynı kaynaktan geliyor. Aynı kaynaktan, İsa'ya gelen kaynak neyse sizin peygamberinize gelen bu kelamın da kaynağı aynıdır dedi. Kaynak aynı kaynak. Bütün mahlukat Allah diyor. Bütün melekler Allah diyor. Bütün müminler Allah diyor. Hatta kafirin vücudundaki hücreler bile Allah diyor. Bütün otlar, bütün ağaçlar Allah diyor. Bütün zerrat Allah derken sen Allah demesen ne olur ki? Dünyanın her tarafında Müslümanlarda uyanış hareketleri başlıyor. Dünyanın her tarafında Müslümanlar yavaş yavaş İslam'ı öğreniyor. Yavaş yavaş daha bilinçli, şuurlu Müslümanlar çoğalıyor. Allah Resulü'nün verdiği haberin gerçek olduğu bir kez daha bugün görülüyor, uzaktan da olsa görüyoruz artık o ışığı. Görmek isteyen o ışığı görebilir. Gerçekten de Müslümanlar yeniden toparlanıyor. Yeryüzünde en canlı ümmet gene bu ümmettir. Her ne kadar şu anda zulüm altında olsa da, yine de o zulüm bu ümmetin uyanışı için gerektiğinden dolayı Allah Azze ve Celle buna fırsat vermektedir.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بنبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وكفيتنا وعلمتنا وفرجت عنا اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت Salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Subhaneke la fahme lena illa ma fahhamtena inneke entel cevvabul kerim. Rabbi şirah li sadri ve yessir li emri ve ahlul ukdete min lisani yefkahu kavli ve ufevvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Rabbena heblena min ezvacina ve zurriyatina kurrete ayyun ve ce'anna lil muttakine imama. Rabbena efri aleyna sabran ve sabbit akdamana ve ansurna alel kavmil kafirin. Allahümme amin. Kıymetli kardeşlerim, İsra suresinin sonuna geldik. Allah Azze ve Celle son olarak Hazreti Musa Aleyhisselam'a verilmiş olan mucizelerin inkar edilmesi sonucunda Firavun ve hanedanının nasıl suda boğulduklarını anlatmış ve sonunda yeryüzünde ezilmiş, zulme uğramış olan Hazreti Musa'nın ümmetinin Firavun'un milletinin yerine varis kılındıklarını, oralara onların hakim olduklarını anlatmıştı. Bu Allah'ın bir sünneti. Zalimlerin zulmü arttığı zaman Allah Azze ve Celle olaya müdahale eder. Zalimin zulmü ilerledikçe Allah Azze ve Celle Musa'lar yaratır ve onlar zulme müdahale etmeye başlarlar. Onların zulmü artınca Allah'ın sünneti devreye girer ve onları yerle bir eder. Tarih boyunca bunun misalleri çoktur. Bu zamanda da esas itibariyle zalimlerin sürekli olarak cezalandırıldıkları görülüyorsa da toplu bir cezanın gelmemiş olmasından Firavun'un milletine, Firavun'a ve milletine verilen bir ceza gibi, Lut Aleyhisselam'ın milletine verilen bir ceza gibi, Nuh'un milletine verilen bir ceza gibi toplu bir cezanın gelmemiş olması bazı insanları aldatıyor olsa da hakikatte ceza sürekli olarak gelmektedir. Ve ancak Allah Azze ve Celle'nin de buyurduğu gibi biz onları bilmedikleri yönlerden derece derece azaba yaklaştırıyoruz. Emrinde, beyanında, ilanında olduğu gibi Allah Azze ve Celle hakikatte cezalandırmaktadır ama her yaptığı işi kademe kademe yapan Allah geçmiş ümmetlere onları da defalarca ikaz ettikten sonra ikazdan anlamadıklarında toplu ve büyük bir bela gönderen Allah, bu ümmetten o şekilde cezaları kaldırmış olduğu için onları bilmedikleri yönlerden derece derece azaba yaklaştırmaktadır. Hakikatte Firavun'un milleti bir anda denizde boğulur ama belki bugün öyle bir ceza görülmediğinden bugünkülere bir öyle bir cezanın verilmediği zannedilebilir. Ya da hiçbir cezanın verilmediği zannedilebilir. Halbuki Allah Azze ve Celle bütün zalimlere yeryüzündeyken de cezalarının bir kısmını çektirmekte ve o çektikleri cezanın ahirette çekecekleri ceza için bir numune olmasını takdir etmektedir. Bu dünyada çekilen cezalar ahirette çekilecek olanların bir numunesidir. Onun içindir ki Allah Azze ve Celle ahirette büyük cezanın geleceğini göstermek için bu dünyada iken de ufak tefek cezalar vermek suretiyle o büyük cezayı hatırlatır. Musa Aleyhisselam'a 9'dan daha fazla mucize verilmiş olduğu halde bu ayette Musa'ya 9 tane mucize verdik buyurulmuştu. Firavun'un ve Firavun'un kavminin karşısında gerçekleşen mucizelerdi bunlar. O olaylardan sonra başka mucizeler daha verildi Hazreti Musa Aleyhisselam'a. Fakat Allah Azze ve Celle o ayette onlardan bahsetmiyor. Başka ayetlerde başka mucizelerden de bahsediyor. Burada ise 9 tane mucizeden bahsetmekte ve asanın ejderha olması, elinin bembeyaz bir nura dönüşmesi gibi, kıtlık yılları gibi, meyvelerin azalması gibi, tufan, çekirge, kurbağa, haşerat, kan gibi bir takım mucizelerden bize bahsediyor. Bu mucizeleri gösterdiği zaman Hazreti Musa Aleyhisselam, Firavun ve etrafındakiler Hazreti Musa'yı sihirbaz olmakla yahut da sihre uğramış olmakla itham ediyorlardı. Senin bir meshur olduğunu, sihre uğramış bir insan olduğunu zannediyorum diyordu Firavun. Musa Aleyhisselam da ona cevaben ben de senin sonunun kötü olacağını zannediyorum dedi. Senin helak edileceğini zannediyorum. Anlamayacak adam olduğunu görüyorum. Anlamak istemediğini görüyorum dedi. Böyle de herhalde geberip gideceksin demek istedi. Hiç anlamaya niyetin yok dedi. Firavun Hazreti Musa Aleyhisselam'ı sihirbaz olmakla yahut da sihre uğramış olmakla itham ederken aslında benzeri ithamlar bütün peygamberlere yapılmıştır. Çünkü onlara göre, zalimlere göre bir insanın hakkı hakikati haykırması ancak sihirlenmiş olduğu zaman mümkün olabilir. Zamanın diktatörünün karşısında bir firavunun ve firavuni bir sistemin karşısında hakkı haykırmak her adamın kârı olmadığından herhalde sihirlenmişsin dediler birçok peygambere. Herhalde sana sihir yapılmış da sen onunla böyle konuşuyorsun. Onlar peygamberin göstermiş olduğu mucizelerin sihir olduğunu iddia ediyorlardı. Öyle etmek istiyorlardı. Öyle inanmak istiyorlardı. Çünkü onlar kendileri sihirle uğraştıkları için peygamberi o alanda mağlup edeceklerini düşünüyorlardı. O yüzden peygamberlerin gösterdiği mucizeleri sihir olarak yorumlayanlar olmuştur. Kendileri de sihir gösterecekler ve işte bu şekilde demek ki biz de senin gibi sihir gösterebiliyoruz diyecekler. Ve böylece Hazreti Musa Aleyhisselam'ı mağlup etmiş olacaklardı akıllarınca. O yüzden Firavun öyle diyordu, senin sihirbaz olduğunu zannediyorum. Yani benim de sihirbazlarım var diyecek daha sonra. Benim de sihirbazlarım var. Onlarla mücadele et. Eğer sen yenecek olursan o zaman kabul edeyim. Ama benim de sihirbazlarım olduğuna göre demek ki seninki de bir sihir. Ve eğer Hazreti Musa Aleyhisselam'a verilen mucize onların sihirlerini yutacak olmasaydı, yutmasaydı o takdirde Firavun belki de birçok insanı etkilemiş olacaktı. Çünkü o zaman insanlara diyebilecekti ki ey insanlar bakın Musa'nın gösterdiğinin benzerlerini benim sihirbazlarım da gösterebiliyorlar. Benim sihirbazlarım bir peygamber midir ki? Demek ki bu sihirleri gösterebilmek için sihirbaz olmak kafidir, peygamber olmaya gerek yoktur diyecekti. Planı oydu. O yüzden sihirbazlarına Hazreti Musa'nın gösterdiği mucizenin benzeri bir sihir yapmalarını istedi. Hazreti Musa Aleyhisselam daha evvel de asasını atmış, asa ejderhaya dönüşmüştü. Firavun bunu görmüştü. O yüzden sihirbazlarıyla öyle anlaşmış olsa gerek. Sihirbazlarına ellerindeki ipleri atmalarını, ellerindeki sopaları atmalarını ve insanların gözünü boyamalarını ve o iplerin oynar hale gelmesini sağlamalarını, uzaktan bakanların bunların birer yılana dönüştüğünü zannetmelerini istedi. Eğer bunu başarabilmiş olsaydı, eğer Hazreti Musa Aleyhisselam'ın asası onları yutmasaydı, o takdirde herkes işte Musa'nın yaptığının bir benzerini bunlar da yaptılar diyecekti. Ama Allah Azze ve Celle onun oyununu bozdu. Onun bir tuzağı vardı, tuzağı buydu. Böylece Hazreti Musa Aleyhisselam'ı yenemese bile, Hazreti Musa'nın gösterdiği mucizenin bir benzerini kendi sihirbazları da göstermek suretiyle,
Musa'nın da işte böyle bir sihirbaz olduğunu iddia edebilecekti. Ama Allah Azze ve Celle onun oyununu bozdu. Onların atmış olduğu bütün sihirlerin hepsi Musa'nın asası tarafından, ejderha tarafından yutulunca, o zaman kendinin görevlendirdiği sihirbazlar secdeye kapanmışlardı. Ve ulkiye seheratu secidin. Kavlu emennâ bi rabbil alemin, Rabbi Musa ve Harun. Hepsi secdeye kapandılar. Musa Aleyhisselam'ın mucizesini görür görmez, onun bir sihir olmadığını anladılar. Çünkü kendileri sihrin ne olduğunu biliyorlardı. Sihrin ne olduğunu bildiklerinden dolayı o ilim onların imana ulaşmasını sağladı. Her ne kadar caiz olmayan bir ilim ise de sihir ilmi, yine de bunlar o zaman Müslüman olmadıklarından, o sihir ilmini öğrenmiş olduklarından dolayı, yine de o ilmin bir kerameti sayesinde, o ilim sayesinde anladılar ki Hazreti Musa'nın göstermiş olduğu şey bir sihir değildir. Çünkü bütün sihirbazlar bir asanın, bir odun parçasının bir canlı hayvan haline gelemeyeceğini biliyordu. Bütün sihirbazlar kendilerinin ellerindeki iplerin, değneklerin insanların gözünde oynuyor gibi görünmesinin bir hileden ibaret olduğunu biliyorlardı. Onun için Hazreti Musa'nın gösterdiğinin sihir olmadığını anlıyorlardı. Ve bu şekilde iman etmişler, secdeye kapanmışlardı. Emenne bi rabbil alemin dediler. Alemler Rabbine iman ettik dediler. Rabbi Musa ve Harun. Musa'nın ve Harun'un Rabbine iman ettik. Bu şekilde Allah Azze ve Celle hem Firavun'un oyununu bozmuş oluyordu, hem Hazreti Musa'nın bir sihirbaz olmadığını göstermiş oluyordu, hem de birçok insanın imanının kuvvetlenmesini ya da imana ulaşmalarını sağlamış oluyordu. Firavun'un bütün tuzakları boşa çıkmış oluyordu. Halbuki Firavun bunu tezgahlamıştı. Onun hesabına göre durum tam tersi olacaktı. Sihirbazlar gelecek, sihir gösterecekler ve herkes Hazreti Musa'yı da onlar gibi bir sihirbaz zannedecek ve aynı kefeye koyacaktı. Böylece Firavun'un sistemi devam edip gidecekti. Firavun'un saltanatı sarsılmamış olacaktı. Allah Azze ve Celle onun bütün oyunlarını bu şekilde bozdu. Taha suresinde Hazreti Musa Aleyhisselam'ın korktuğu söylenir. Allah Azze ve Celle buyurur ki, o sihirbazlar dediler ki, ey Musa, sen mi önce atacaksın yoksa önce biz mi atalım? Siz atın dedi. Attılar ellerindeki ipleri, değnekleri, insanların gözünde oynayan yılana, çıyana benzettiler. Hazreti Musa Aleyhisselam'ın gözünde bile öyle göründüler. O yüzden Hazreti Musa bile korktu. Dedik ki diyor Kur'an, korkma, korkma, at elindeki asayı, onlara gereken cevap verilecektir. Hazreti Musa Aleyhisselam'ın bile o sihirden etkilendiğini Kur'an-ı Kerim söylüyor. Büyük bir sihir meydana getirdiler buyuruyor ayet. Halkın gözünde büyük bir sihir meydana gelmişti. Uzaktan bakanlar bütün vadide yılanlar, çıyanlar görüyorlardı. Binlerce sihirbaz yapıyordu aynı şeyi çünkü. Binlerce yılan, çıyan görünüyordu ortada. Hazreti Musa bile korkuyordu bu durumda. Onun korkusu elbette ki Allah'a güvenmediğinden değildi. Fakat bunların yaptığı şeyin ne olduğunu anlayamıyordu. Ne yaptılar da bunlar bunu başardılar diyordu. Kendisinin peygamberliğini biliyordu ama bunların yaptığı neyin nesiydi? Ve acaba Allah Azze ve Celle kendisini o gün orada mahcup edecek mi? O noktada belki bir takım tereddütleri vardı. Allah Azze ve Celle o tereddütten onu kurtarmak istedi. Ey Musa, korkma dedi, at elindekini. Burada görüyoruz ki Hazreti Musa Aleyhisselam bile o anda kısa bir süreliğine, belki birkaç saniyeliğine sihirlenmiş gibi bir vaziyettedir. Ondan dolayıdır ki bir peygamberin kısa bir süreliğine bu şekilde sihirlenmiş olması, sihirden etki altında kalması mümkündür. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sihirlenmiş olduğuna dair bir takım rivayetleri kabul etmemek için bir sebep yoktur. Sihirbazların Efendimiz'e sihir yapmış olduğu sahih hadislerde bilinmektedir. Allah Resulüne sihir yapmışlar ve sihri kuyunun içerisine atmışlar ve Efendimiz hastalanmıştı. Bedeninde bir takım rahatsızlıklar meydana gelmişti. Onun vücudunda etkiler meydana getiriyordu sihir. Ve Allah Azze ve Celle rüyasında iki meleği gönderiyordu Efendimiz'e. Meleklerin birisi Efendimiz'in ayak ucuna, diğeri baş ucuna oturuyor. Ve biri diğerine soruyordu, bu adama ne olmuş, ne yapmışlar buna diyordu. Diğer melek de cevap veriyordu, bu adama sihir yapmışlar diyordu. Bu sihir nerededir diye sorulduğunda, filan kuyunun içerisindedir denildi. Ve Allah Resulü uyandı ve bir sahabeyi o kuyunun içerisine indirdi. Ve gerçekten de kuyunun içerisinden sihir çıkartıldı. Bir ipin üzerine 11 düğüm atılmıştı bir rivayete göre. Bir başka rivayette bir takım şeylerden heykel gibi bir şey yapmışlar. Küçük bir şey meydana getirmişler. Ve onun üzerine 11 tane iğne batırmışlardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ayetleri okuyarak her bir düğümü çözdükçe rahatlamıştı. Bu hadisi kabul etmeyenler, hadis sahih olmuş olduğu halde, sahih hadis kitaplarında geçtiği halde, muhaddisler tarafından hadis sahih bir hadis olarak görüldüğü halde, muhaddis olmayanların bu hadisi inkar etmeye hakları yoktur. Onların bu hadisi inkar ederken dayandıkları nokta şudur. Mekke'nin müşrikleri de putperestler de peygamberimize sen sihirlenmişsin diyorlardı. Eğer biz bu hadisi kabul edecek olursak o takdirde onların sözlerine hak payı, doğruluk payı vermiş oluruz. Demek ki onlar doğru söylemiş olurlar. İşte ondan dolayı biz bu hadisi kabul etmemeliyiz diye inandılar. Hadisi inkar etmelerinin sebebi sadece bu mantık. Eğer biz peygamberimizin sihirlendiğini kabul edecek olursak o takdirde o zaman Mekke'nin müşrikleri haklı olmuş olurlar. Onlar da zaten böyle söylüyorlardı. Ya Muhammed sen sihirlenmişsin diyorlardı. Seni doktora götürelim diyorlardı. Paramızı bu yolda harcayalım, seni iyileştirelim diyorlardı. O takdirde onlar haklı olmuş olurlar deniyor. Böyle iddia edenler, hadis inkar edenler bu şekilde iddia ediyorlar. Halbuki onların kastetmiş olduğu şey böyle kısa süreli bir sihir değildi. Nasıl ki peygamberimize ok atıldığı zaman tesir eder, nasıl ki Allah Resulüne bir hastalık tesir eder, nasıl ki zehir verildiği zaman peygamberimize tesir etmiştir, aynı şekilde sihrin de tesir etmesi mümkündür. Ancak onların kastetmiş olduğu şey, sana gelen bu vahiy, vahiy değil, Allah'ın kelamı değil. Sana sihir yapmışlar, sen sihrin etkisiyle vahiy zannediyorsun ve Kur'an söylüyorsun diyorlardı. Onların söylemek istediği şey oydu. Sen aslında peygamber değilsin demek istiyorlardı. Sana vahiy gelmiyor. Ancak sen sihirlendiğin için sen bir takım şeyleri vahiy zannediyorsun demek istiyorlardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem evet o sihirden beden etkilenmişti. Fakat onun hiçbir zaman sihir ile vahiy söylediği yahut da vahiy konusunda bir karışıklığa, kafasının karıştığına dair en ufak bir delil mevcut değil. O sihirlenmiş olduğu dönemde ayetleri yanlış okuduğu mesela böyle bir rivayet mevcut değil. O sihirlenmiş olduğu dönemde itikadi bir sapma içerisinde, haşa ameli bir sapma içerisinde olduğuna dair en ufak bir delil mevcut değil. Demek ki Allah Resulü'nün bedeni sadece etkilenmişti. Onun kalbi etkilenmediği gibi Allah Azze ve Celle elbette ki kendi vahyini tabii ki böylesi şeylerden muhafaza edebilir. Tabii ki Allah Azze ve Celle vahyi gönderirken koruma altında göndermektedir. Cibril-i Emin tarafından Muhammed-ül Emin'e getirilmektedir. Elbette ki vahiy korunmaktadır. Allah Azze ve Celle vahyi koruyacağına dair söz vermiştir. Ama peygambere yapılan sihir ise onun bedenine yapılmıştır. Ve o sihrin tesiri altında olduğu günlerde Allah Resulü'nün hiçbir zaman daha evvel söylediğinin tersine bir şey söylediği vaki değildir. Daha evvel Allah'tan başka ilah yok derken, La ilahe illallah derken, sihre uğradığı günlerde mesela Allah'tan başka ilah vardır mı demiştir. Sihire uğramadan evvel mesela namaz kılarken, sihire uğradıktan sonra namazı inkar mı etmiştir? Veya ayetleri karıştırmıştır da ayetler yanlış şekilde mi okumuştur? Allah Azze ve Celle onun bedenini koruma için söz vermemiştir. Onun bedenine bir takım musibetler gelebilir. Nasıl ki Uhud savaşında dişi kırılmıştır. Nasıl ki savaşta yüzüne miğferi batmıştır. Nasıl ki savaşta bir takım yaralar almıştır. Nasıl ki kendisinin yüzüne o mübarek yüzüne tükürmüşlerdir ve Allah Azze ve Celle onu onlardan, onların tükürüklerinden muhafaza etmemiştir. O anda o olayın olmasına müsaade etmiştir. Aynen o şekilde, nasıl ki bir kadının zehirli bir koyunu Peygamberimizin önüne koyması, sahabenin önüne koyması ve buyurun yiyin demesi ve Allah Azze ve Celle'nin daha sonra haber etmesi, birkaç lokma yedikten sonra haber etmesi, o koyunun zehirli olduğunu haber etmesi gibi. O koyunun zehri Peygamberimize tesir etmişti. Zehrin tesir etmesi gibi sihrin de tesir etmesi mümkündür. Onun için böylesi hadisler inkar etmenin bir gereği yok. Akılları sıra Peygamberimizi korumak istiyorlar. Allah Resulü'nün sihre uğramadığını anlatmaya çalışıyorlar. Halbuki onun bedeni üzerinde sihrin tesir etmesinin ne önemi olabilir ki? Bu gayet doğal bir şeydir. Zehrin tesir etmesi nasıl doğalsa bu da öyle doğal bir şeydir. Nasıl ki peygambere bir taş atsalar, vücudunda bir tahribat meydana getirmesi doğal ise, sihri de aynı şekilde onun vücudunda bir tahribatı meydana getirmesi gayet doğaldır. Ama o hiçbir zaman sihir yoluyla vahiy söylememiştir. Kafirlerin söylediği şey ise sen sihir yoluyla vahiy söylüyorsun diyorlardı. Sen hatta sihirbazsın diyorlardı. O kadar etkili sözler söylüyorsun ki biz onun gibisini söyleyemiyoruz. Sen herhalde sihir yapıyorsun diyorlardı. Kıymetli kardeşlerim, buna benzer mantıklarla hadis inkarcıları çoğalmıştır. Hiçbir delile dayanmaksızın, muhaddis olmaksızın, hadisler üzerinde hiçbir ilmi kariyere sahip olmadan, hadis konusunda uzmanlık seviyesinde bir bilgiye sahip olmadan, ne İmam Buhari ne İmam Müslim olmadığı halde, ne onların talebeleri seviyesinde olmadıkları halde, hatta niceler var ki hadislerin Arapçasına bile vakıf olmadığı halde, hadisler nasıl incelenir usul hadis bile bilmediği halde, kendi kafasına uymayan hadisleri hemen reddetme yoluna gidenler, kendi kafasını putlaştıranlar, benim aklıma uygun değilse öyle bir hadis olamaz diyenler, hadisleri tevil etmeyi bilmeyenler, bu kafayla gidecek olurlarsa, onlar ayetleri de inkar etmek zorunda kalacaklar. İşte mesela biraz evvel söylemiş olduğum ayette, Taha suresindeki ayette Allah Azze ve Celle Hazreti Musa Aleyhisselam'ın gözünde bile büyük bir sihir meydana getirdiklerini ifade ediyor. Musa bile korktu diyor. Musa'yı bile sihirlediler. Onu bile korkuttular ve Musa Aleyhisselam Allah Azze ve Celle korkma demek zorunda kaldı. Hazreti Musa'yı bile etkilediler. Kısa bir süreliğine olsa bile demek ki böyle şeyler mümkün. Bu durumda siz bu ayeti de mi inkar edeceksiniz? Haydi hadisi inkar ettiniz, peki ayetleri de mi inkar edeceksiniz? Haydi hadislerin içerisinde zayıf hadisler var, mevzu hadisler var. Ayetlerin içerisinde de mi öyle şeyler var yoksa? Onları da mı inkar etmeye başlayacaksınız? Bu mantığın sonunda ayetlerin de inkarı gelecektir bir gün. Onun içindir ki, muhaddis olmayanların hadis hususunda konuşmaya yetkileri yoktur. Kendi kafalarına uymayanları reddetmeye hakları yoktur. Bazı hadisler belki bir başka hadisle zıt gibi de görünebilir. Veya bir hadis ilk bakışta ayete ters gibi de gelebilir. Veya tarihe zıt gibi de görünebilir. Akla ters gibi de gelebilir. Tıp ilmine ters gibi de gelebilir mesela. Fakat hadislerin yoruma ihtiyacı olabilir. Tevil edilmesi gerekebilir. Onların da tevil edilmesi mümkün ise, eğer ravileri sağlam ravilerse, muhaddisler tarafından hadis sahih hadis olarak görülüyorsa, o takdirde hadisin tevili de mümkünse tevil edilmesi ve akla mantığa uygun hale getirilmesi icap eder. Mesela hastalık bulaşması diye bir şey yoktur buyurur bir hadiste. Başka bir hadiste ise hasta kimsenin yanına sağlam sokulamaz der. Şimdi siz bunlardan birisini inkar mı edeceksiniz? Hastalık bulaşması olduğu bilinmektedir bugün. O halde hastalık bulaşması diye bir şey yoktur diyen hadisi inkar mı edeceksiniz? Tıp ilmine aykırıdır, akla mantığa aykırıdır, bilim aykırıdır mı diyeceksiniz? Hadisin tevili mümkün olduğu halde ve hadisin ravileri sağlam olduğu halde, muhaddisler onu sahih hadis olarak gördükleri halde, neden tevil etmiyorsunuz da hemen hadisi inkar yoluna gidiyorsunuz? Hadisin yorumlanması mümkün iken, Mesela hastalık bulaşması diye bir şey yoktur diye buyuran hadis, bir takım hastalıkları kastediyor diye yorumlamak mümkünken, bir takım hastalıkların bulaşması yoktur diye yorumlamak, tevil etmek mümkünken, yahut da hastalığın bulaşması için ihtilat lazım, hastayla sağlamın bir araya gelmesi lazım, eğer hastayla sağlam bir araya gelmez, hastalık bulaşması olmaz şeklinde yorumlamak, İşte hadisin kastettiği de budur diye yorumlamak mümkünken, neden hadisi inkar etmek istiyorsunuz ki? Neden böyle olanlar, muhaddislerin, işin uzmanlarının kabul etmiş olduğu hadisleri, hiçbir kariyerleri olmadığı halde hangi hakla, hangi delille inkar ediyorlar? Kendi kafalarına uygun görmedikleri zaman, o kadar rahat bir şekilde inkar ediyorlar ki, onlar bu kafayla gidecek olurlarsa birçok ayeti de inkar etmek zorunda kalacaklar. Zaten hadisleri inkar edenlerin sonunda geldikleri nokta da o olmuştur. Böyle başlamış, önce alimlere karşı hürmetsizlik, sonra mezheplere karşı saygısızlık, sonra hadisleri inkar ve daha sonrasında ise hatta Kur'an'dan bazı ayetlerin Kur'an'dan olmadığını söyleyecek kadar ileri gidenler olmuştur. Onların içerisinden bir kısmı Tevbe suresinin son iki ayetini inkar etmiş, bir kısmı Felak Nas suresinin Kur'an'dan olmadığını iddia etmiş, bir kısmı daha neler söylemiş, Hazreti İbrahim aleyhisselamın, Allah tarafından övülen Hazreti İbrahim'in hata içerisinde olduğunu söyleyecek kadar ileri gidenler, Hazreti İsmail'i kesmeye kalkışmasının hata olduğunu söyleyecek kadar ileri gidenler, hanımı Hacer'i çölde bırakmasının yanlış olduğunu söyleyecek kadar ileri gidenler, Allah'ın tasdik ettiği, övdüğü, takdir ettiği İbrahim'i, Halil'im dediği İbrahim aleyhisselam'ı tenkit edecek kadar ileri gittiler. Bunun başlangıcı bu şekilde oldu. Bir takım şeylerin inkarı ve saygısızlık sonuçta buraya kadar ilerledi. Elbette ki hepsi belki bu noktaya gelmediler. İşlerinden bir kısmı belki o kadar işi büyütmediler. Fakat bu noktaya gelenlerin de varlığı gösteriyor ki bu yol tehlikeli bir yol. Bu yol sapma yoludur. Hadislerin hangisinin sahih olduğu, hangisinin sahih olmadığı kuralları belirlenmiştir. Ve bu kurallara göre yüzlerce muhaddis tarafından hadisler incelenmiştir. Yüzlerce muhaddisin sahih olarak kabul etmiş olduğu bir hadisi, muhaddis olmayan birisinin kalkıp da sahih değil demeye yetkisi yoktur. Allah Azze ve Celle Hazreti Musa Aleyhisselam'a verilen mucizeleri söyledikten sonra ve onu inkar eden Firavun'un ve hanedanının da sonunun ne olduğunu ifade ettikten sonra şimdi Peygamberimize verilen en büyük mucizeden bahsediyor. Ve bil hakki enzelnâhu. Biz o Kur'an'ı hak ile indirdik ey Resulüm. Sana vermiş olduğumuz o Kur'an'ı da biz hak ile indirdik. Nasıl ki Hazreti Musa'ya mucizeler vermiştik. O günkü insanların gördüğü zaman etkileneceği mucizeler. Asa mucizesi gibi, yedi beyda gibi, tufan gibi, kurbağa gibi, haşerat gibi. O günkü insanların gördüğünde etkileneceği mucizeler vermiştik. Şimdi ise sana bütün zamanların insanlarının etkileneceği mucizeyi veriyoruz. Sana biz o Kur'an'ı hak ile indirdik ey Resulüm. Sadece o günküler değil, bütün çağların insanların etkileyecek. Bütün mekanların insanların etkileyecek. Yalnızca 6. 7. asırdaki insanları değil, 20. asırdakileri de etkileyecek. Kur'an'ın meydana getirdiği medeniyet bütün insanları etkileyecek. Kur'an'ın haber vermiş olduğu bir takım bilimsel gerçekler, her asırda birkaç tanesi ortaya çıktığı zaman bütün insanlar etkilenecek. Biz o Kur'an'ı sana hak ile indirdik. Nasıl ki Hazreti Musa'ya indirmiş olduğumuz mucizeler inkar edenler, onların sonu ne olmuştu hatırlayın ey Mekke'nin müşrikleri. Siz hatırlayın Firavun'un sonu ne oldu? Firavun'un inkarının sonu ne oldu? Kendi aşiretinin sonu ne oldu? Şimdi siz de eğer Hazreti Muhammed'e verilen en büyük mucizesi olan bu Kur'an'ı inkar edecek olursanız, sizin de sonunuz onun benzeri olacaktır. Biz o Kur'an'ı hak ile indirdik. Ve bil hakki nezel. Ve o Kur'an hak ile indi. Biz hak ile indirdik ve Kur'an hak ile indi. Allah Azze ve Celle Kur'an'ın hak olarak indiğini, hak olarak indirildiğini ve hak olarak Allah Resulüne ininceye kadar hiçbir şekilde ona dokunulamadığını ifade ediyor. Biz onu hak olarak indirdik ama acaba sana hak olarak inmiş oldu mu? Biz onu hak olarak indirmek istedik ama acaba sana gelinceye kadar bir takım müdahaleler oldu mu? Hayır, olmadı manasında. Onu Cibril-i Emin indirdi çünkü sana. İnnehu lekavlu Resulin Kerim. O Kur'an bir Resul-i Kerim'in getirmiş olduğu bir sözdür. Cibril-i Emin'in getirdiği sözdür. Zî kuvvetin inde zil arş-ı mekin. O çok kuvvet sahibidir. Ve arş-ı mekin, o arşın sahibi yanında mekindir. Arşın sahibi yanında, Allah Azze ve Celle yanında Cebrail Aleyhisselam'ın makamı yüksektir. Muta'in semme emin. Ve ona orada itaat edilir. Bütün melekler tarafından Cibril Emin'e itaat edilir. O bütün meleklerin komutanlığını yapar. İşte bütün meleklerin en üstünü olan o sana getiriyor o Kur'an'ı. İnnehu lekavlu Resulin Kerim. Allah Azze ve Celle o Resul-i Kerim'in, o Cibril-i Emin'in getirdiğini haber veriyor. Madem ki Cibril-i Emin getiriyor, madem ki emindir, Muhammed'in emine getirenin de emin olması lazım. Madem ki emindir, o halde ona dokunmaları mümkün değil. La yemessuhu illel mutahharun buyuruyor Vakıa suresinde. O Kur'an'a temiz olanlardan başkası dokunamaz. O Kur'an'a şeytanların, cinlerin dokunması mümkün değil. Cibril Emin o Kur'an'ı indirirken, vahiy indirirken ona bir başkasının dokunması mümkün olmamıştır. Cibril Emin çok güçlüdür. Ve Cibril Emin emindir, onun kimseye, kimse tarafından o Kur'an'a, vahye dokunmasına müsaade edecek değildir. Ve bir harfine dokunmadan alır getirir. Nasıl ki Muhammedül Emin her bir harfini değiştirmeden bize aktardığı gibi, Cibril Emin de peygamberimize getirirken bir harfini değiştirmeden getirir. Ey Resulüm, madem ki böyle, Kur'an sana hak olarak indirildi ve madem ki hak olarak indi, nazmıyla hak, manasıyla hak, iniş tarzıyla hak, her yönüyle hak, meydana getirmiş olduğu medeniyet de hak. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin yapmış olduğu her fiil haktır. Madem ki Kur'an'ın indirilişi Allah'ın fiilindendir, o halde Allah'ın bütün fiilleri hak olduğuna göre Kur'an'ın inişi de haktır. Ve Allah Azze ve Celle bizatihi kendisi buna şahitlik etmektedir. وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا مُبَشِّرًا وَنَز۪يرًا Ey Resulüm, biz seni başka bir şekilde indirmiş değiliz. Biz seni başka bir şekilde göndermedik. Biz seni sadece bir mübeşşir, tebşir edici, insanları müjdeleyici, mümin olanları müjdeleyici olarak ve bir de kafirleri de uyarıcı, ihtar edici olarak gönderdik seni. Sen onların başında zorba değilsin ey Resulüm. Sen uyar görevini yap ey Resulüm. Sen onların başında zorba olmayacaksın. O yüzden Kur'an defalarca peygamberimizin böyle bir görevinin olmadığını ifade eder. Ey Resulüm, sana düşen tebliğ etmektir. Sana düşen tebşir etmektir. Sana düşen inzar etmektir. Sen müjdeleyeceksin Müslümanları. Salih amel işleyenleri, iman ve salih amel ikisini birden yapmış olanları müjdeleyeceksin. Ve bunu yapmayanları ise ihtar edecek, korkutacaksın. Onları cehennemle uyaracaksın. Senin görevin budur. Biz başka bir şekilde seni göndermiş değiliz. Dolayısıyla onlar iman etmedikleri zaman üzülmeyeceksin. Onlar iman etmedikleri zaman kendini helak etmeyeceksin. İman etmiyorlar diye kendi kendini yiyip bitirmeyeceksin. Çünkü biz seni sadece tebşir edici, müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Başka bir görev vermedik sana. Seni biz tebliğ edici olarak gönderdik. Dolayısıyla bütün İslam davetçilerinin de görevi bundan ibarettir. İlk mübeşşir olan, ilk münzir olan ve ilk muallim olan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, aynı zamanda Allah'ın Resulü olduğu halde onun bile vazifesi eğer tebşir etmek ve inzar etmek ise, o halde bütün İslam davetçilerinin de görevi bundan ibarettir. Nasıl ki Allah Resulü dinde zorlama yapmamış ise, bütün İslam davetçilerinin de görevi bundan ibarettir. Onların da vazifesi zorlamak değil. Onların vazifesi de insanları cennetle müjdelemek ve cehennemle korkutmaktır. Allah Azze ve Celle peygamberimizin görevini bu şekilde bize hatırlatıyor. Hem peygamberine hem de bize hatırlatıyor. Ey Resulüm, senin bile görevin buysa, o halde ey Müslümanlar, sizin göreviniz de bundan başka bir şey değil. Siz onları müjdeleyeceksiniz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ashabını müjdeliyordu. Diyordu ki bir gün, ey ashabım, bir gün gelecek bir kadın tek başına Sana'dan Hadramevt'e kadar gidebilecek. O günler de gelecek. Allah'tan başka kimseden korkmayacak. Bu sözleri söylediği zaman Allah Resulü Mekke'de Müslümanlar işkence altındaydılar. Zulüm altında inim inim inliyorlardı. O dönemde bunu söylüyordu Allah'ın Resulü. Korkmayın diyordu, güzel günler gelecek ileriden. Allah Resulü onları müjdeliyordu gelecek günlerle. Ve dediği gerçekleşiyordu gerçeklenden. Bir zaman sonra diyordu, önünüze tabaklarla et haşlamaları gelecek. Önünüze ganimetler gelecek. Şu anda inim inim inliyorsunuz belki. Kendinizi koruyacak gücünüz yok şu anda. Ama bilesiniz ki yakın bir zamanda önünüze et haşlamaları gelecek diyordu. Dediler ki, ya Resulallah, o zaman çok mutlu olacağız öyle değil mi? Çok mutlu olacağız herhalde o günler geldiğinde. Bu zulümden kurtulmuş olacağız ve bolluk içerisinde yaşayacağız. Zengin olacağız, çok mutlu olacağız. Hayır dedi Allah'ın Resulü. Bugünleriniz o günden daha da güzeldir. Çünkü o gün nimetler içinde olacaksınız. İstifade edeceksiniz. O gün bugünkünden daha güzel değil. Çünkü bugün sevap kazanıyorsunuz. Bugün Rabbiniz uğrunda çile çekiyorsunuz. Çile çekmek rahat etmekten daha üstündür. Allah Resulü onları çile çekmekle müjdeliyordu. Çile çekeceksiniz. Çile çektiğiniz zaman da bu bir müjdedir, bunu bilin. Evet, bir müddet sonra biiznillah bir sürü fetihler gerçekleşecek. İran fetholunacak, Yemen fetholunacak, Mısır fetholunacak, İstanbul fetholunacak, Bizans fetholunacak, Diyar-ı Rum denilen bu topraklar fetholunacak. Hepsi gerçekleşecekti. Hepsi gerçekleşti. Fakat Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sadece bununla müjdelemiyordu ümmetini. Aynı zamanda çileyle müjdeliyordu onları. Çile çekenleri cennetle müjdeliyordu Allah'ın Resulü. Biz seni sadece bunun için gönderdik ey Resulüm. Yeryüzünde İslam medeniyeti kuracaksın. Ve bu medeniyeti kurabilmek için de ashabını müjdeleyeceksin. İleriki zamanlarda işte öyle günler gelecek, onları bununla müjdeleyeceksin. Çünkü Allah Azze ve Celle peygamberini müjdeliyordu. Ve Duha suresinde وَلَلَاٰخِرَةُ خَيْرُ لَكَ مِنَ الْعُولَى buyuruyordu. Gelecek günler senin için daha hayırlı olacak ey Resulüm. Gelecek günler senin için daha güzel olacak. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى Rabbin sana verecek ve sen razı olacaksın. Razı oluncaya kadar sana verecek. Rabbi peygamberini müjdeliyordu. O da bizleri müjdeliyordu. Ve şöyle günlerde bile, şöyle günlerde Müslümanların bugün yeryüzünde her tarafta zulüm altında olduğu günlerde bile, kendi günahlarımızın cezasını çektiğimiz şu günlerde bile, atalarımızın günahlarının cezasını çektiğimiz şu günlerde bile, tembel ve korkak Müslümanların cezasını çektiğimiz şu günlerde bile, Allah Resulü 14 asır evvelden o peygamberliğin peygamberlik gözüyle görüyor ve bize o günden müjdeler veriyordu. Bir zaman sonra İslam bu duruma geldiğinde, Müslümanlar zulüm altında inim inim inler hale geldikleri zaman, ondan sonraki dönem tekrardan Müslümanların güçlendiği, kuvvetlendiği dönem olacaktır diyordu. Efendimiz bu dönemden sonra şu anki Müslümanların içinde bulunmuş olduğu bu zulüm döneminden, bu zafiyet döneminden, aziyet döneminden sonra bile yeniden tekrardan yeryüzünde İslam devletlerinin kurulacağını, yeniden hilafetin tesis edileceğini o zamandan haber veriyordu Müslümanlara. Allah Resulü o zamandan 14 asır sonraki Müslümanlar için tebşir görevini gerçekleştiriyordu. Sadece Müslümanları cennetle müjdelemiyor Allah'ın Resulü. Bir müddet sonra bize verilecek olan zaferlerle de müjdeliyordu. Tekrar zayıfladıktan sonra tekrardan güçleneceğimiz de ile de bizi müjdeliyordu Allah'ın Resulü. Ve onun alametleri de görülüyor şu anda. Dünyanın her tarafında Müslümanlarda uyanış hareketleri başlıyor. Dünyanın her tarafında Müslümanlar yavaş yavaş İslam'ı öğreniyor. Yavaş yavaş daha bilinçli, şuurlu Müslümanlar çoğalıyor. Allah Resulü'nün verdiği haberin gerçek olduğu bir kez daha bugün görülüyor, uzaktan da olsa görüyoruz artık o ışığı. Görmek isteyen o ışığı görebilir. Gerçekten de Müslümanlar yeniden toparlanıyor. Her ne kadar şu anda vaziyet kötü gibi görünüyorsa da biraz daha uzaklara bakıldığı zaman hakikatte en hareketli ümmetin bu ümmet olduğu görülür. Yeryüzünde en canlı ümmet gene bu ümmettir. Her ne kadar şu anda zulüm altında olsa da yine de o zulüm bu ümmetin uyanışı için gerektiğinden dolayı Allah Azze ve Celle buna fırsat vermektedir. Ve Allah Azze ve Celle bütün günahlarımızın ahirete kalmaması için bu dünyada bir takım musibetlere uğramamıza da fırsat vermektedir. Ey Resulüm, biz seni mübeşşir olarak gönderdik. Sen müminleri müjdeleyeceksin. Hem gelecek ile müjdeleyeceksin. Hem ahiret ile müjdeleyeceksin. Hem onlara huzur vereceksin, huzurla müjdeleyeceksin. İslam yaşadığınız takdirde huzurlu olacaksınız diyeceksin. Sen her türlü müjdeleyeceksin. Kafirlere gelince onları da her türlü tehdit edeceksin. Onları uyaracaksın, ikaz edeceksin. Yalnızca cehennem ile değil, bu dünyada da onlar için bu dünyanın bir cehennem olacağını söyleyeceksin. Onları bu şekilde de ihtar edeceksin. Ve Kur'anen faraknahu li takra'ahu alennas ala muksin. Ve Allah Azze ve Celle buyuruyor ki, ey Resulüm, bu Kur'an'ı biz sana indirdik. Onu böyle kısım kısım peyderpey indirdik. Onu insanlara ağır ağır okuyasın diye, tane tane okuyasın diye sana bu şekilde Kur'an'ı ayet ayet kısım kısım peyderpey indirdik. Ve nezzelnâhu tenzîle. Ve biz onu tenzil ile sana nazil kıldık. Peyderpey yani. Allah Azze ve Celle Kur'an'ı Kur'an ile bir medeniyet meydana getirmek istediği için sadece bir devlet meydana getirmek istemiyordu Allah. Kur'an ile bir medeniyet meydana getirmek istiyordu. Allah Azze ve Celle sadece kanunlar indirmek istemiyordu. Aynı zamanda onunla insanların nefislerini değiştirmek istiyordu. O yüzden Kur'an'ı peyderpey indiriyordu tenzil ile. Her ne kadar Kadir suresinde buyurduğu gibi اِنَّ اَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدِرِ. Allah Azze ve Celle Kadir gecesinde Kur'an'ı inzal ile indirdiğini haber veriyor. İnzal da indirmek demek, tenzil de indirmek demek. Kök harfleri aynıdır, biri if'al babından, biri tef'il babından mastardır. İnzal, o da indirmektir ama toptan indirmeye denir. Tenzil, o da indirmektir ama kısmen kısmen indirmeye denir. Allah Azze ve Celle Kadir gecesinde en yakın semaya Kur'an'ı toptan indirdi. Sonra oradan yeryüzüne peygamberimize 23 yılda kısım kısım indirdi. Hazreti Ömer'den gelen rivayetlere göre Allah Azze ve Celle ekseriyetle Kur'an'ı beşer ayet indiriyordu. İbn-i Mesud'dan gelen rivayetler de aynı şekilde. Ebu Said Hudri'den gelen rivayetler de aynı şekilde. Kur'an'ın kısım kısım indirildiğine dair rivayetler var. Her zaman beşer ayet indirilmiş değil. Ama nasıl ki Kur'an'ın ilk başlangıcı da böyle olmuştur. Alak suresinin ilk 5 ayeti. İkra bismi rabbikellezi halak diye başlayan ve devam eden Alak suresinin ilk 5 ayeti. Başlarken de Kur'an 5 ayet olarak başlamış. Daha sonra bazı zamanlarda çok daha uzun şekilde gelen kısımlar olmuş. Bir surenin tamamen geldiği de olmuş. 10 ayet geldiği de olmuş. 20-30 ayet geldiği de olmuş ise de fakat genellikle beşer ayet geldiği bu hadislerden anlaşılmaktadır. Ve Allah Azze ve Celle peygamberimize hitaben, ey Resulüm, sana biz Kur'an'ı böyle peyderpey indiriyoruz ki insanlara ağır ağır okuyasın diye. Hepsini birden indirmiş olsaydık o takdirde insanlara hepsini okuyacak o zaman hepsini okuyacaktın. O takdirde insanlar hepsini anlayamayacaklardı. Biz sana kısım kısım indiriyoruz. Azar azar indiriyoruz ki sen de insanlara azar azar anlatasın diye. Açıklaya açıklaya anlatasın diye. Çünkü Allah'ın muradı bütün Kur'an'ı bir defada indirmek değil. İbn-i Mesud'un dediği gibi, siz diyor Kur'an okurken tane tane okuyun. Kur'an okurken ayetler üzerinde düşüne düşüne okuyun. Kur'an'ı okurken hiçbirinizin hedefi Kur'an'ın sonuna varmak olmasın. Hiçbirinizin hedefi sayfanın sonuna varmak olmasın. Hiçbirinizin hedefi hatim indirmek olmasın. Hedefiniz Kur'an'ı anlamak olsun. Kur'an'dan bir ayet üzerinde mesela dikkatinizi çektiği zaman oturun, kafa yorun. Geçip gitmeyin. O takdirde ilminizde bir artış meydana gelmeyecektir. Allah Azze ve Celle bir ayeti anlamayı nasip ettiyse size, bir takım ışıklar gösterdiyse, bir takım şeyler dikkatinizi çekmeye başladıysa, üzerinde kafa yorun, gerekirse günlerce kafa yorun. Kitaplar karıştırın, tefsirler karıştırın. Ve bu şekilde ayetin manasını anladığınız zaman ilminizde bir artış meydana gelmiş olacaktır. Elbette ki Kur'an'ı sevap kazanmak maksadıyla okumak da caizdir. Ama her harfine 10 sevap olsa bile Kur'an'ın manasını anlayarak okuyana ne kadar sevap vardır artık siz düşünün. Allah Resulü'nün talebesi böyle açıklıyordu meseleyi. Kur'an'ı tane tane okuyun diyordu. Kum gibi saçmayın, darmadağın etmeyin diyordu. Hızlı bir şekilde bir sayfayı belki yarım dakikada bir dakikada okuyacak kadar hızlı bir şekilde anlamadan, kafa yormadan, tecvid kurallarına uymadan okumayın. Verettilil Kur'an'ı tertile, Kur'an'ı tane tane okuyun Resulüm buyuruyordu Allah Azze ve Celle. Kur'an'ı tane tane tecvid kurallarına göre okuyacaksın. O yüzden Kur'an-ı Kerim burada öyle buyuruyor. Sana biz Kur'an'ı indirdik ki ağır ağır insanlara okuyasın diye. Sana biz Kur'an'ı tefrik ede ede tane tane okuman için ayrı ayrı ayet ayet gönderdik sana. Sen de bu şekilde insanların nefislerini değiştiresin diye. Allah Azze ve Celle'nin hedefi bir medeniyet meydana getirmek. Bu da ancak insanların nefislerinin değişmesiyle mümkün olabilir. Nefislerin değişmesi ise ancak azar azar mümkün olabilir. Hazreti Ayşe annemizin dediği gibi, eğer Allah Azze ve Celle bir defada içkiyi haram etmiş olsaydı, Araplar derdi ki ya Rabbi alışmışız bırakamayız. Eğer Allah Azze ve Celle bir defada muta nikahını, geçici nikahı, parayla yapılan o muta nikahını bir defada haram kılmış olsaydı, Allah Azze ve Celle bir defada haram kılsaydı Araplar derdi ki ya Rabbi alışmışız bırakamayız. Onun için Allah Azze ve Celle kısım kısım indirdi hükümlerini. Tedrici olarak kademe kademe indirdi. İçkiyi de kademe kademe haram etti. Muta nikahını da kademe kademe haram etti. Namazı da kademe kademe 5 vakte çıkardı. Orucu da kademe kademe 1 aya çıkardı. Zekatı da kademe kademe şimdiki haline getirdi. Bu daim Allah'ın sünneti. Allah'ın sünnetinde bir değişiklik bulamazsınız. Onun içindir ki Allah Azze ve Celle kitabını da o şekilde indirdi. Bir medeniyet meydana getirecekti çünkü onlarla. Bu insanlara eğer toptan Kur'an indirilmiş olsaydı, bunları alın bu Kur'an'la bir devlet meydana getirin denmiş olsaydı, bu insanlar nefisleri değişmemiş bu insanlar, eğer onunla bir devlet meydana getirmiş olsaydılar, belki o devlet kanunları İslam kanunları olduğu için İslam devleti sayılabilirdi ama insanlar sonuçta o kanunları tatbik edecek olanlar insanlar olduğundan dolayı İslam medeniyeti meydana gelmiş olmayacaktı. Çünkü siz İslam medeniyetini kanunlarla meydana getiremezsiniz. Siz İslam medeniyetini ancak yetişmiş insanlarla, İslami kültürü almış, nefisleri değişmiş olan insanlarla, nefislerinde inkılaplar gerçekleştirilmiş olan insanlarla meydana getirebilirsiniz. Hazreti Ebu Bekirler olmadan İslam medeniyeti meydana gelmez. İslam kanunlarıyla İslam medeniyeti meydana gelmez. Siz eğer bir nesil meydana getirmediyseniz medeniyetle meydana getiremezsiniz. Onun içindir ki Müslümanların hedefi İslam medeniyeti meydana getirmek olmalı. Hedef bu olacak olursa o takdirde yanlış yollar da olmayacaktır. İcbara dayalı yollar da olmayacaktır. Teröre dayalı yollar da olmayacaktır. O zaman Rabbani bir hareket metodu izlenecektir. Rabbani bir hareket metodu izlenmeden Rabbani bir medeniyet kurulamayacağından dolayı, Rabbani insanlar töremeyeceğinden dolayı, Rabbani bir eğitimden geçmemiş insanlarla Rabbani bir medeniyet madem ki kurulamaz, o takdirde insanlar Rabbani eğitime ağırlık vereceklerdi. Madem ki hedef medeniyettir, o halde medeniyetin meydana gelmesi böyle insanlarla mümkündür. Bu insanları meydana getirmek lazım. Yoksa birisi başbakan olsa, diğeri bakan olsa, öbürü vali olsa, öbürü kanunları değiştirse, vallahi bütün kanunları değiştirseniz, bütün yetkileri elinize alsanız, yine de İslam medeniyeti meydana getiremezsiniz. Çünkü İslam medeniyetini başbakanlar meydana getiremez, bakanlar meydana getiremez, kanunlarla da meydana gelmez. İslam medeniyeti ancak ve ancak yetişmiş Rabbanilerle meydana gelebilir. Onun için Allah Azze ve Celle Kur'an'ı tenzil ile indirdi. Peyderpey indirdi ki öyle bir nesil meydana gelsin diye. Bunu anlamayanlar, Allah'ın sünnetini anlamayanlar, Allah'ın insanları nasıl değiştirdiğini anlamayanlar, başka yollar peşine düşenler, onlar hiçbir zaman o maksatlarına erişemeyecekler ve Müslümanlara sadece zaman kaybettirecekler. De ki onlara ey Resulüm, kul aminu bihi ev la tu'minu. İster iman edin o peygambere veya o kitaba, isterse iman etmeyin. Allah'ın sizin imanınıza ihtiyacı yok. İster iman edin, ister iman etmeyin. Allah Azze ve Celle'yi zikreden bu kadar mahlukat varken siz zikretmeseniz ne olur ki? Bütün otlar, bütün bitkiler, bütün hayvanlar, bütün hücreler hepsi Allah Allah derken sen demesen ne olur ki? Kaybedecek olan sensin. Ziyana uğrayacak olan sensin. Bütün mahlukat Allah diyor. Bütün melekler Allah diyor. Bütün müminler Allah diyor. Hatta kafirin vücudundaki hücreler bile Allah diyor. Bütün otlar, bütün ağaçlar Allah diyor. Bütün zerrat Allah derken sen Allah demesen ne olur ki? Kaybedecek olan sensin. De ki onlara ister iman edin ister iman etmeyin. İnnellezîne utul ilme min kablihi. Sizden evvel, bundan evvel o ilim verilmiş olanlar var ya, o ehli kitaptan olanlar yani. Yahudi ve Hristiyanlar yani. Onlara izâ yutlâ aleyhim. Onlara bizim ayetlerimiz okunduğu zaman yahirrûne lil ezkâni succedem. Onlar çeneleri üzerine kapanıverirler, secdelere kapanırlar. O bizim daha evvel ilim vermiş olduklarımız var ya ey Resulüm, Tevrat'ı bilenler, İncil'i bilenler var ya, onların içerisinde samimi olanları, onların içerisinde hakkı arayanları var ya, işte onlar Allah'ın ayetlerini duydukları zaman secdelere kapanırlar. Hem de normal secdeye değil, çeneleri üzerine secdeye düşüverirler. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ. Maide suresinde Allah Azze ve Celle bunlardan bahsederken öyle söylüyor. O ehli kitaptan alim olanlar, ehli kitabın alimleri, daha doğrusu o Hristiyanların alimleri, Yahudi alimlerinden böyleleri çok az çıkmıştır. Yahudilerden ekseriyetle iman edenler çok azdır. İman edenlerin çok az olması onların İslam düşmanlığında ileri gitmesinden kaynaklanıyordu. O ayetten evvelki ayette Allah Azze ve Celle öyle buyuruyor. İnsanların içerisinde İslam'a karşı en azılı olanların Yahudiler olduğunu görürsünüz. İslam düşmanlığında en ileri gidenlerin Yahudiler ve müşrikler olduğunu görürsün ey Resulüm. Ve yine Müslümanlara en yakın olanların da biz Hristiyanız diyenler olduğunu görürsün. Çünkü onların içerisinde kıssisler var, ruhbanlar var. Mütevazi olan, kibirli olmayan bu rahipler var. Ondan dolayı onlar hakkı işittikleri zaman işte o tefidu mineddem'i mimme arafu minel hak, onların gözlerinden yaşların fışkırdığını görürsün. Onlar hakkı tanıdıkları zaman onların gözlerinden yaşların boşaldığını görürsün. Ağlamaya başlarlar ve bu bizim Rabbimizdendir derler. Çünkü onlar Tevrat hakkında malumat sahibidirler. İncil hakkında malumat sahibidirler. Ve onlar Allah'ın kelamı hakkında malumat sahibi oldukları için Allah'ın kelamını işittiklerinde bu aynı kaynaktandır derler. Nasıl ki Habeşistan'ın kralı Necaşi'nin dediği gibi Meryem suresi kendisine okunduğu zaman Cafer bin Ebi Talip tarafından ağlamıştı, gözünden yaşlar fışkırmıştı. Etrafındaki rahiplerin de gözlerinden yaş fışkırmıştı. İşte o zaman öyle demişti Necaşi, vallahi dedi, bu aynı kaynaktan geliyor. Aynı kaynaktan, İsa'ya gelen kaynak neyse, sizin peygamberinize gelen bu kelamın da kaynağı aynıdır dedi. Kaynak aynı kaynak. Ve gözlerinden yaş fışkırıyordu. Allah Azze ve Celle böyle olanlardan bahsediyor. Samimi olanları, hepsi böyle değil tabii ki. Hakkı arayanları, Hazreti İsa Aleyhisselam'ın bir insan olduğunu anlayanlar, onun ilah olmadığını anlayanlar, bir ilahın bir kadından doğamayacağını anlamış olanlar, bir ilahın yemek yemeyeceğini, bir ilahın tuvalete gitmeyeceğini anlamış olanlar, bir ilahın başlangıcının olmayacağını, bir ilahın ölmeyeceğini anlamış olanlar, hakkı arayanlar, İsa'nın Tanrı olamayacağını anlayanlar, hakkı arayanlar, işte onlar hakkı duydukları zaman tefiyudu mineddem'i mimma arafu minel hak, haktan tanıdıkları o şeyi görünce gözlerinden yaş fışkırır. Ey Mekke'nin müşrikleri, siz cahilsiniz. Sizin kitabınız bile yok. Siz 25 asırdır peygamberden uzaksınız. Siz bilmiyorsunuz ama yakınınızdaki o ehli kitaptan olanlara sorun. İşte onlar iman ediyor ve çeneleri üzerine secdeye kapanıyorlarken sizin iman etmemenizin ne önemi olabilir ki? İster iman edin, ister iman etmeyin. Dünya çapında bir bilim adamının mesela bir ayet hakkında bu eğer Kur'an'da varsa bu Allah'ın kelamıdır demesi önemlidir. Bir cahilin ne dediğinin ne önemi olabilir ki? Allah Azze ve Celle ve şemsu tecri li mustakarrin lehe zelike takdirul azizil alim buyurduğunda bilim adamları evet Allah'ın dediği gibi, evet bu ayet Allah'ın ayetidir dedilerse, evet güneş gidiyor kendisi için tayin edilmiş olan bir yere doğru, bir müstakarra doğru hareket halindedir, gidiyor. Ama dünya da beraberinde gittiği için bizden uzaklaşmıyor. Bu Allah'ın, aziz ve alim olan Allah'ın takdiridir buyurmuştu Allah Azze ve Celle. Bilim adamları sonuçta geldiler, bunun doğru olduğunu söylemek zorunda kaldılar. Allah'ın dediği doğrudur dediler. Hakikaten de Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi bu ayet Allah'ın ayetidir demek zorunda kaldılar. 1400 sene evvel güneşin hareket halinde olduğunu kim biliyordu? Bizim çocukluğumuzda bile bize okutulan kitaplardan güneşin sabit durduğu öğretilmişti. Halbuki yakın zamanlarda tespit edildi ki güneş ve güneş sistemi gezegenleriyle birlikte hep beraber hareket halindedirler. Ve hem de uçaktan 1000 kat daha süratli bir şekilde 700.000 km/s süratle gitmektedir. Müthiş bir süratle gidiyor hem de. Allah Azze ve Celle bunu haber etmişti. Şimdi mesela bu hakikati tespit etmiş olan bir bilim adamının sözü, o mesela iman ederken, evet madem ki bu Kur'an'da vardır, o halde kelamullah'tır derken, bir cahilin sözünün ne önemi olabilir ki? İşte aynen o manada Allah Azze ve Celle diyor ki, ey Mekke'nin putperestleri, ey kitap nedir bilmeyenleri, ey peygamberlik nedir bilmeyenler, sizin iman etmeniz etmemenizin ne önemi var ki? İşte sizden evvelki ehli kitap iman ediyor. Güneşi doğuruyor, batırıyor, yağmuru yağdırıyor, havayı temizliyor, topraktan her gün bitkileri çıkartıyor, önünüze nimetler saydırıyor. Allah sizin hizmetçiniz midir? Bu kadar yapan Allah'ın melik olduğunu neden anlamıyorsunuz? Neden Allah'ın kanun koyacağını anlamıyorsunuz? Madem ki Allah rezzaktır, madem ki Allah haliktir, baridir, o halde Allah meliktir. Allah'a ortak koştuktan sonra el-alim desen ne olur, demesen ne olur? La ilahe illallah demedikten sonra, ondan başka ilah tanımıyorum demedikten sonra, Er-Rahman desen ne olur, Er-Rahim desen ne olur? Bunların hepsinin bir kıymeti harbiyesinin olması için önce la ilahe illahu diyeceksin. Ondan sonra Er-Rahman, Er-Rahim, Es-Semi, Es-Basir diyeceksin. O yüzden hadis o şekilde gelmiştir. Allahu la ilahe illahu, ondan sonra Er-Rahman, Er-Rahim. Seslerini kısanlar var ya, işte onlar, seslerini kısanlar, korkularından konuşmayanlar, şoföre bile gidip de namaz kılacağım, ne zaman duracaksın diyemeyenler var ya, işte öyle olma ey Resulüm. Ama gösteriş yapanlar var ya hani, namazını da böyle göstermek, gösteriş için böyle yapanlar var ya, onlar gibi de olma. Ne riyakarlık yap, ne de korkaklık yap. Onun Allah'ın ayeti olduğunu, Allah'ın bir mucizesi olduğunu anlamışlardı. Onu anlayınca secdeye atılmışlardı. İşte bunlar da ehli kitabın alimleri. Onlar da peygamberi gördüklerinde, Kur'an'ı işittiklerinde bunun aynı kaynaktan geldiğini anlıyorlardı. Bu sözlerin insan sözü olmadığını anlıyorlardı. Ondaki halaveti, ondaki tatlılığı hissediyorlardı. Onun vermiş olduğu haberlerin çıktığını görüyorlardı. Onun insanları etkilediğini görüyorlardı. İşte o zaman secdeye kapanıyorlardı. De ki onlara ey Resulüm, sizden evvelkiler iman ettikten sonra, işi bilenler, ehli kitabın alimler iman ettikten sonra, siz iman etmeseniz ne olacak ki? Ve yekulûne subhâne rabbine. Ve onlar diyorlar ki o ilim sahipleri, Allah'ı tesbih ederiz, Rabbimizi tesbih ederiz, hiçbir eksik sıfatı yoktur diyorlar. İnkâne va'du rabbine le mef'ûle. Rabbimizin vaadi mutlaka gerçekleşmiştir diyorlar. Onlar böyle söylüyorlar, siz ne söylerseniz söyleyin. Onlar diyorlar ki Rabbimizin vaadi gerçekleşmiştir. Yani Rabbimiz bize vaatte bulunmuştu, ahir zamanda bir peygamber göndereceğim demişti. İşte o vaat gerçekleşmiştir. Bu ayetler Allah'ın ayetleri olduğuna göre demek ki bu insan bir peygamberdir diyorlardı. Allah'ın vaadinin gerçekleştiğini anlamış oluyorlardı bu şekilde. Allah Azze ve Celle eski kitaplarda ahir zamanda bir peygamber göndereceğini haber ediyordu. Yahudilerin hala şu anda ellerinde mevcut olan mukaddes metinlerinde aynen şöyle geçer. Melek gelecek ahir zaman peygamberine diyecek ki oku, o der ki ben okuma bilmem. Aynen şu andaki mukaddes metinlerinin içerisinde bile gösterebilirim isteyene. Aynen bu şekilde yazılı olarak mevcuttur. Ona o son peygamber, ahir zaman peygamberine melek gelecek diyecek ki rica ederim oku. O diyecek ki ben okuma bilmem. Bu olay Hazreti Musa'dan sonra kimin başına geldi? Hazreti Muhammed'den başkasının başına böyle bir olay geldi mi? اَلَّذ۪ينَ اَتَيْنَاهُمُ الْكِتَابِ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ اَبْنَاءَهُمْ. O kitap verdiklerimiz var ya ey Resulüm, o ehli kitaptan olanlar, onlar onu yani o peygamberi oğullarını tanır gibi tanırlar. Kendi oğullarını tanır gibi tanırlar. Çünkü Tevrat'ta onlara o peygamberin sıfatları anlatılmıştır. Hazreti Ömer bir gün sordu Abdullah İbni Selam'a. Abdullah İbni Selam evvelden Yahudiydi, onların alimlerindendi. Dedi ki ey Abdullah, Kur'an böyle söylüyor. Siz nasıl tanırdınız Yahudiyken? Nasıl tanırdınız Hazreti Peygamber'i? Kur'an öyle söylüyor, madem o halde öyle olmalı. Evet dedi Abdullah İbni Selam. Ya emirel müminin dedi, vallahi tanırdık. İnsan dedi, insan kendi karısından şüphe edemez mi? Edebilir. İnsan kendi çocuğunun kendinden olmadığından şüphe edemez mi? Olabilir ki karısı kendisine hıyanette bulunmuş olamaz mı? Olabilir. Milyarda bir de olsa böyle bir ihtimal var mıdır, yok mudur? Vardır. Peki dedi, Hazreti Musa'nın yalan söyleme ihtimali var mıdır? Allah'ın yalan söyleme ihtimali var mıdır? Madem yoktur, işte Allah bize haber vermişti dedi. Allah Azze ve Celle bize son peygamberin sıfatlarını söylemişti Tevrat'ta. Ve biz o Muhammed Mustafa'yı gördüğümüz zaman o sıfatları onda görüyorduk. Onda görmüştük, o sıfatlar onda vardı. Hazreti Musa yalan söyler mi? Rabbi yalan söyler mi? Belki insanın karısı hıyanet edebilir. İşte o yüzden biz kendi çocuğumuzu tanıdığımızdan çok o peygamberi tanırdık. O peygamberin peygamber olduğuna bu kadar emin olurduk. Çocuğumuzdan bile bu kadar emin olamayız. İşte öyle söylüyorlardı ehli kitabın alimleri. Subhane Rabbine dediler. Rabbimiz olan Allah'ı tesbih ederiz. Onun vaadi, son peygamberi göndereme vaadi mutlaka gerçekleşmiştir. İşte bu peygamber o peygamber, işte bu kitap da o kitaptır. İbn Heyyeban adında bir zat vardı. Şam taraflarında otururdu, Medine'ye geldi ömrünün sonunda. Onların arasında yaşadı. Medine'deki Yahudilerin arasında yaşadı. Yahudiydi ama hakiki Müslümanlardandı. Şirk içerisinde değildi. Allah'a şirk koşmayan bir muvahhid idi. Tevhid anlayışına sahipti. Ve takva sahibi bir insandı. Yağmur yağmadığı zaman onunla yağmur duasına çıkarlardı. Ve Allah Azze ve Celle yağmur yağdırırdı onun duası hürmetine. Böyle bir insandı. Ölüm döşeğine düştüğünde çağırdı oradakileri. Dedi ki, evlatlarım, neden ben kalktım ta Şam'ın güzel toprağını bıraktım, Şam'ın güzel havasını bıraktım, güzel suyunu bıraktım ve kalktım tam Medine'ye geldim, biliyor musunuz? Bilmiyoruz dediler, neden geldin? Dedi ki, çünkü bize verilen malumata göre, bizim kitaplarımızda, bizi alimlerimizden öğrendiğimize göre ahir zaman peygamberi gelecek yakında ve o peygamberin de bu bölgeden çıkacağını zannediyorum. Tevrat'ta Paran Dağı der. Hicaz çölü yani. Ama Tevrat'ın mütercimleri o kelimeyi tercüme etmeden geçerler. Hicaz dememek için yalancılar. Hicaz kelimesini kullanmamak için o gün Paran denilen o dağın, o çölün daha sonra Hicaz adını aldığını bilmelerine rağmen Hazreti Muhammed'in o bölgeden çıktığını saklayabilmek için o ahir zaman peygamberin işte o olduğunu saklamak için onu tercüme etmeden geçerler. Son ismini söylemeden geçerler. Dedi ki işte ben o peygamberin bu bölgeden çıkacağını bekliyordum. Ama şu anda ölüyorum da hala çıkmadı. O peygamber çıktığı zaman ona karşı gelmeyesiniz ha dedi. O peygamber başka peygamberlere benzemeyecek. Ona karşı gelenlerin sonu gelecek. O peygambere kimse karşı koyamayacak. O peygamber diğer peygamberler gibi dünyada mağlup olmayacak. O peygamber dünyadayken de zafere erecek. Bazı peygamberler var dünyada mağlup olmuştur. Ama hakikatte onlar her zaman muzafferdirler. Ama belki dünya gözüyle bir bazıları şehit edilmiş. Ve o yüzden bazı zalimler onları mağlup ettiğini zannetmiş olabilirler. Ama bilesiniz ki o ahir zaman peygamberi böyle olmayacak ve galip gelecek, onunla savaşanlar mağlup olacaklar. Ona karşı gelmeyin demişti, onları ikaz etmişti. Öyle de oldu. Allah Resulü oradan çıkmadı ama oraya geldi sonuçta. Medine'ye geldi. Mekke'den çıktı ama sonra Medine'ye geldi. Ve sonra işte Hendek Savaşı sırasında Yahudilerin hıyaneti sonucunda, Beni Kureyza Yahudilerin hıyaneti sonucunda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlardan intikam almak için onların etrafını çevirmişti. İşte o zaman bazılar dedi ki vallahi işte bu adam o adam olsa gerek. Bu o peygamber olmalı, o peygamber. O peygamber, onların kutsal metinlerinde de o peygamber diyor. İşte o peygamber olmalı dediler. Buna karşı konulamıyor dediler. Bütün dünyaya meydan okuyor dediler. Tek başınayken bu noktaya geldi dediler. Kimse karşı koyamıyor buna dediler. Ve işte en son bizim etrafımızı çevirdi. Yaptığımız hıyanetin cezasını verecek dediler. İşte bu herhalde o peygamberdir dediler. Ve içinden bazıları iman ettiler. Ama diğerler iman etmemekte ısrar ettiler. İşte onların içinden samimi olanları, hakikati arayanları böyle diyorlardı. İnkâne vâdu rabbine lemef'ûle. Rabbimizin vaadi gerçektir dediler. İşte çıktı dediler. Peygamber gönderildi, kitap gönderildi. Ve yahirruna lil ezkân yebkûn. Ve ağlayarak çeneleri üzerine kapanıyorlar. Ve yeziduhum huşu'a. Ve bu onların huşularını arttırıyor. Onlar Allah'a saygı gösterdikleri müddetçe, Allah'tan korktukları müddetçe onların Allah'a saygıları artıyor. Huşuları artıyor. Allah Azze ve Celle onların imanından ötürü onların huşularını arttırıyor. Demek ki insan iman ettiği zaman, hidayeti istediği zaman, bir başka ayette öyle buyurur Allah Azze ve Celle. Kim hidayet isteyecek olursa, kim hidayete gelecek, doğru yola gelecek olursa Allah onun hidayetini daha da arttırır. Onu daha da doğru yola iletir Allah Azze ve Celle. İşte bunlar huşu içerisindeki olan kimseler. Allah'a saygı duyan kimseler. Allah'a karşı gelmekten korkan kimseler. Peygamberse anlıyorlarsa kabul ediyorlardı. İşte böyle olunca Allah da onların huşularını arttırıyordu. Kulidullah ebidurrahman. De ki onlara ey Resulüm ister Allah deyin dua ederken, ister Allah diye dua edin, ister Rahman diye dua edin fark etmez. Bu ayetin geliş sebebi Allah Resulü bir gün dua ederken ya Rahman ya Rahim demişti. Ya Allah ya Rahman ya Rahim dediler ki onlardan müşriklerden birisi duydu ve peygamberimizi tenkit etti. Muhammed dedi hem diyor ki tek ilah var hem de iki ilahın adını zikrediyor, iki ilaha tapıyor dediler. Halbuki Allah Azze ve Celle'nin isimleri çoktu ama Allah tekti. İsimlerin çok olması zatının çok olmasını gerektirmez. Bir insanın mesela birkaç tane ismi olabilir ama insan tektir. Allah Azze ve Celle'nin de birçok ismi vardır ama Allah tektir. Onun için Allah Azze ve Celle onları reddediyordu. Peygamberini tasdik ediyordu. İster Allah desin benim peygamberim, ister Rahman desin. Siz de öyle, ister Allah deyin, ister Rahman deyin fark etmez. Sonuçta Allah'ın isimlerindendir. Mekke'nin müşrikleri Rahman ismini kabul etmiyorlardı. Allah'ı kabul ediyorlar. Ama Allah'ın Rahman adını kabul etmiyorlardı. Allah'ın Rahman diye bir ismi yok diyorlardı. O yüzden Hudeybiye anlaşmasında da Peygamberimiz anlaşma metnini yazdırırken yaz diyordu katibe Bismillahirrahmanirrahim dediğinde anlaşmanın başına besmele yazdırdığı zaman Mekke'nin elçisi Süheyl itiraz ediyordu. Biz diyordu Rahman Rahim bilmeyiz. Bismikallahümme yaz diyordu sadece. Ey Allah'ım senin adınla de o kadar. Rahman Rahim deme. Biz Rahman Rahim demiyoruz diyordu Allah'a. Halbuki Allah Azze ve Celle Rahman'dı ve Rahim'di. Ama onlar birçok şeyi bozdukları gibi Allah'ın isimlerini de bozmuşlardı. Allah'ın bütün isimleriyle Allah'a dua etmiyorlardı. Halbuki Allah'ın isimleri çoktu. Ve Allah Azze ve Celle birçok ismi kendisine isim yapmıştı ki kulları her seferinde bir isimle ondan istesinler. Durumlarına uygun olan isimle Allah'tan istesinler. Hasta olunca mesela ya Şafi ya Allah desinler. Ey şifa veren Rabbim diye dua etsinler. Allah'ın Şafi ismini kullansınlar. Mesela Allah'tan rahmet istedikleri zaman ya Rahman ya Allah desinler, rahmet istesinler. Mesela Allah'ın onları sevmesini istedikleri zaman ya Vedudu ya Allah desinler, beni sev ey Rabbim desinler. Mesela kafirlerden ve zalimlerden Allah'ın intikam almasını istedikleri zaman ya muntakimu ya Allah desinler. Durumlarına uygun bir şekilde o isimle Allah'tan istesinler. O yüzden Allah Azze ve Celle bütün isimleri, en güzel isimleri kendisine isim yapmıştır. فَلَهُ الْاَسْمَعُ الْحُسْنَى. Ona Esma-ül Hüsna var. Bütün güzel isimler onun. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Allah'ın 99 ismi var. Her kim onları ihsa edecek olursa, yani sayacak, ezberleyecek ve manasını anlayacak olursa o takdirde cennete girer. Şuurlu bir şekilde bunları bilecek, anlayacak olursa cennete girer buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadisten ötürü Allah'ın isimlerinin sadece 99 olduğu söylenemez. Her ne kadar Tirmizi rivayetinde Allah'ın bu isimleri sayılıyorsa da başka hadislerde başka isimler de zikredilmiştir. O yüzden Allah'ın isimleri sadece bu kadardır denilemez. Allah'ın isimlerini ancak Allah bilir. Fakat bize öğretilenler 99 tane o hadiste zikredilen ama başka hadislerde de birkaç tane daha zikredilmiştir. O yüzden 100 küsür tane kadar bize bildirilmiştir. Ama Allah'ın bundan başka ismi yoktur diyemeyiz. Allah Azze ve Celle'nin isimlerinin ne kadar olduğunu ancak kendisi bilir. اَيَّمْ مَا تَدُوا فَلَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنَى İstediğiniz de Allah'a dua edin, fark etmez. لَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنَى Madem ki bütün güzel isimler O'nundur, o halde onunla isteyebilirsiniz Allah'tan. Allah Azze ve Celle o isimlerinin hepsini kendisi için tayin etmiş ve kendisini bu şekilde isimleriyle tanıtmak istemiştir. Kul Rabbini tanımak istediği zaman Rabbinin isimlerine bakacak. Nasıl ki ben her zaman söylüyorum, Allah'ı sevmek için Allah'ı tanımak lazım. Allah'ı tanımak için de Allah'ın mahlukatını tanımak lazım. Kainat kitabını okumak lazım. Kainat kitabını okumayan Allah'ı tanıyamaz. Allah'ı tanımayan Allah'ı sevemez. Aynı şekilde Allah'ı tanımak için bir de Allah'ın isimlerini bilmek lazım. Esma-ül Hüsna'yı bilmeden Allah'ı tanımak mümkün değildir. Mesela Allah Azze ve Celle merhametli midir, değil midir? İsimlerine bakacak, anlayacaksın. Mesela Allah Azze ve Celle kafirlerden nefret eder mi, etmez mi? Allah'ın isimlerine bakacaksın, anlayacaksın. Mesela Allah zalimlerden intikam alır mı, almaz mı? Bakacaksın isimlerine, öyle anlayacaksın. Mesela Allah Azze ve Celle her şeyi işitir mi? Bakacaksın ismi Semiyedir diyor, işitir. Her şeyi görür mü? Basirdir diyor, görür. Her şeyine haberdar mı? Habirdir diyor, haberdardır. Her şeyi bilir mi? Bikulli şeyin alimdir diyor, o halde her şeyi bilir. Allah'ın isimlerine bakacaksın, o şekilde Allah'ı tanıyacaksın. Allah'ın isimlerini bilmeden Allah'ı tanımak mümkün değil. Allah'ı tanımayanın Allah'ı sevmesi mümkün değil. Allah'ı tanımayanın Allah'tan korkması da mümkün değil. O yüzden Allah Azze ve Celle isimlerini tanıtıyor bize. Allah hakkıyla takdir edebilelim diye. وَمَا قَدَرُ اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِي Allah'ı hakkıyla takdir edemediler. Allah'ı koymaları gereken yere koyamadılar. Allah'ı anlamaları gerektiği gibi anlayamadılar. Acaba Allah nasıldır, anlamadılar. İlah mıdır, değil midir, anlamadılar. Onlar sadece Halık olan bir Allah'a inandılar. Yaratıcı olan bir Allah ama kanun koyucu bir Allah'a inanmadılar. Çünkü Allah'ın isimlerini bilmediler, bilmeye çalışmadılar. Onlar Rezzak olan bir Allah'a inandılar. Peki Allah Melik değil miydi? Sadece Rezzak mıydı? Allah sizin hizmetçiniz mi? Sizin rızkınızı veriyor, kainatı idare ediyor, güneşi doğuruyor, batırıyor, yağmuru yağdırıyor, havayı temizliyor, topraktan her gün bitkileri çıkartıyor, önünüze nimetler saydırıyor. Allah sizin hizmetçiniz midir? Bu kadar yapan Allah'ın melik olduğunu neden anlamıyorsunuz? Neden Allah'ın kanun koyacağını anlamıyorsunuz? Madem ki Allah Rezzak'tır, madem ki Allah Halık'tır, Bari'dir, o halde Allah Melik'tir. Onun dediği olmalı. Madem O'nundur, O'nun dediği geçerli olmalı. Allah'ın isimlerini bilmeyen bunu anlamaz. Allah Azze ve Celle o yüzden kendi isimlerini sayıyor bize. Tanıyalım diye. Hakkıyla takdir edelim diye. Nasıldır Allah anlayalım diye. Yanlış anlamayalım diye. O yüzden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan bahset, Allah'ın ismini söyledikten sonra La ilahe illa hu diyor. Ondan sonra diğer isimler sayıyor. Er-Rahmanur-Rahim diyor. 99 ismi olduğunu söyleyen hadiste Allah'ı söyledikten sonra La ilahe illa hu diyor. Ondan başka ilah yok. Önce bunu kabul et diyor. Allahu diyeceksin. Allah'ın ismini bileceksin. Ondan sonra la ilahe illahu diyeceksin. Ondan başka ilah tanımıyorum diyeceksin. Ha ondan sonra şimdi sayacaksın. Er-Rahman, Er-Rahim, El-Semi, El-Basir, El-Habir, El-Alim. Ondan sonra kıymeti var. La ilahe illahu dedikten sonra öbürlerinin kıymeti var. Allah'a ortak koştuktan sonra El-Alim de sen ne olur demesen ne olur. La ilahe illallah demedikten sonra, ondan başka ilah tanımıyorum demedikten sonra, Er-Rahman desen ne olur, Er-Rahim desen ne olur? Bunların hepsinin bir kıymet harbiyesinin olması için, önce la ilahe illahu diyeceksin. Ondan sonra Er-Rahman, Er-Rahim, Es-Semi, Es-Basir diyeceksin. O yüzden hadis o şekilde gelmiştir. Allahu la ilahe illahu, ondan sonra Er-Rahman, Er-Rahim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o manayı verebilmek için Allah'ın diğer sıfatlarını saymadan evvel önce dedi Allah'tan başka ilah kabul etme. Ondan sonra şimdi Allah'ın sıfatlarını söyle. وَلَا تَجْهَرْ بِسَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَمْ وَابْتَغِ بَيْنَ ذَٰلِكَ سَب۪يلًا. Ey Resulüm, namazında da sesini çok yükseltme, çok da kısma, ortasında bir yol tut. İkisi arasında bir yol tut. Hazreti Ebubekir Sıddık çok yavaş okuyor, çok kısık sesle okuyordu. Neden böyle dendiğinde Allah'a münacaatta bulunuyorum diyordu. O zaten benim hacetimi bilir. Ben işitmeyeni işittiriyor değilim ki. O madem ki işitiyor o halde duyar diyordu. Hazreti Ömer de yüksek sesle okuyordu. Sen neden böyle yapıyorsun denildiğinde ben diyordu şeytanları kovuyorum. Ve ben uyuyanları uyandırmak istiyorum diyordu. Uyuyanlar uyansınlar, kalksınlar, teheccüd kılsınlar. Uyuyanlar uyansınlar, şirk içinde olanlar uyansınlar. Duysunlar Kur'an'ı diye sesli okuyorum diyordu. Ayet geldi dedi ki ikisinin arasında bir yol tutun. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'deyken namaz kılıyordu ashabıyla birlikte. Yüksek sesle okuyordu. O zaman kafirler alay ediyorlar. Kimi sövüp sayıyordu, kimi alay ediyordu. Onun için Allah Azze ve Celle sesinizi çok fazla yüksek çıkarmayın buyurdu. Kur'an'la alay edilmesin, sizinle alay edilmesin, buna sebep olmayın. Ama Müslümanların duymayacağı kadar da sessiz de söylemeyin. Dinlemek isteyenlerin de duyabileceği kadar da sesli söyleyin. Çünkü kimileri vardı ki peygamberimizin okuduğu Kur'an'ı duymak istiyorlardı. Ama kafirler engel oluyorlardı. O yüzden onlar bazen peygamberimiz Kur'an okuduğu zaman etrafında geliyorlardı. Diğer kafirlere belli etmeden sanki orada bir işleri varmış gibi davranıyorlardı. Asıl maksatları ise peygamberimizin okuduğu Kur'an'ı duymaktı. Anlamak istiyorlardı. Ama büyük kafirlerden korktukları için alenen onun yanına gelip de bize biraz anlatır mısın hele diyemiyorlardı. O yüzden Allah Azze ve Celle buyurdu ki sesini çok yükseltme. Kafirleri kızdıracak kadar, alay ettirecek kadar da sesle okuma. Ama o dinlemek isteyenler var ya hani onların da duyabilmesi için biraz olsun sesli söyle ki onlar da bir şeyler duysunlar, anlasınlar. İkisinin ortasında bir yoldan git ey Resulüm. Ayetin bir diğer manası ise riyakarlık yapmayın demektir. Yüksek sesle okumak suretiyle riyakarlık yapmayın. Gösteriş yapmayın. Gösteriş yapmak maksadıyla yüksek sesle okumayın. Namazınızda çok takva desinler diye sesinizi yükseltmeyin. Ama aynı zamanda korkaklığınızdan dolayı da sesinizi çok kısmayın. İkisinin ortasında bir yolda gidin. Yani nasıl ki mesela bazı Müslümanlar namaz kılmaya gidiyorum diyeceklerine bir işim var hani 5 dakika sonra gelirim diyorlar ya korkularından namaz kılmaya bile gidiyorum demiyorlar, diyemiyorlar. Şehirler arası bir yolda giderken mesela otobüsün şoförüne gidip de namaz kılmak istiyorum biraz mola verir misiniz veya ne zaman mola vereceksiniz dahi diyemeyenler. Seslerini kısanlar var ya. İşte onlar, seslerini kısanlar, korkularından konuşmayanlar, Şoföre bile gidip de namaz kılacağım, ne zaman duracaksın diyemeyenler var ya, işte öyle olma ey Resulüm. Ama gösteriş yapanlar var ya hani, namazın da böyle göstermek, gösteriş için böyle yapanlar var ya, onlar gibi de olma. Ne riyakarlık yap, ne de korkaklık yap. Dengeli ol ey Resulüm. İkisi arasında bir yolda git. Allah Azze ve Celle bütün meselelerde Müslümanlara dengeli olmayı öğretmiştir. Nasıl ki Kur'an-ı Kerim cimri de olma, büsbütün savurma da buyuruyor. Ne cimrilik yap, ne de cömert olacağım deyip de büsbütün savurma alının mülkünü. İkisinin ortasında bir yolda ol. İkisinin arasında ol buyurduğu gibi. Burada da Allah Azze ve Celle dengeli olmayı öğretiyor Müslümanlara. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَيْنَ دَ كِ Hamd o Allah'adır ki Allah'ın bir veledi olmamış ve bir veledi de ittihaz etmemiş. Bir çocuğu kendisine evlatlık edinmemiştir. Nasıl ki lem yelittir ve lem yulettir. Doğurmamıştır, doğurulmamıştır. Aynı şekilde lem yettehiz velettir. Bir veled de ittihaz etmemiş. Bir çocuk almamış. Bir evlatlık da almamıştır Allah Azze ve Celle. Ve böyle bir şeye ihtiyacı da yoktur. Yani ey Hristiyanlar, sizi zannettiğiniz gibi değil, Allah doğurmadı, doğurulmadı. Allah'ın oğlu yok yani. Ey Yahudiler, Uzeyr Allah'ın oğlu değil. Ey Hristiyanlar, İsa Allah'ın oğlu değil. Ey Mekke'nin müşrikleri, Allah'ın bir veledi yok. Siz Allah'ın çocuğu yok ama kendinden olan, kendinin ilah olarak kabul ettiği putları var. Siz onları ilah olarak görüyorsunuz. Halbuki Allah Azze ve Celle onların ilah olmadığını size ifade ediyor. Siz o putlardan yardım istiyorsunuz ya hani. Hristiyanlar İsa'dan, Yahudiler Uzeyr'den onu ilah olarak, onları ilah olarak görüyorlar ya hani. Siz de ey Mekke'nin müşrikleri, siz de kendi yapmış olduğunuz, uydurduğunuz o putları ilah olarak görüyorsunuz. Allah'a kabul etmekle birlikte bunların da Allah'la sizin aranızda aracı olduğunu kabul ediyorsunuz ya hani. Bunların Allah katında önemli kullar olduğunu, bunlardan talepte bulunduğunuz zaman Allah'a sizin duanızı daha çabuk ulaştıracaklarını söylüyorsunuz ya hani. Bunlar bir bakıma kainatın idaresinde söz sahibi olarak görüyorsunuz ya hani. Ama bilesiniz ki lem yettehiz velede, Allah ne onları ne İsa'yı ne bir başkasını ne doğurmuştur ne doğurulmuştur ne de veled ittihaz etmiştir. Allah Azze ve Celle bu şekilde onların bütün itikatlarının hepsinin yanlış olduğunu ifade ediyor. Ve lem yekun lehu şerikun fil mulk, ve onun için mülkte bir ortak da yoktur. Onun bir ortağı da yoktur. Ve lem yekun lehu veliyyun min zul, ve acizliğinden dolayı, zillet içerisinde olduğundan dolayı da Allah Azze ve Celle bir veli ittihaz etmiş de değildir. Bir dostu da yoktur. Sizin zannettiğiniz gibi işlerini idare eden bir dostu yoktur. Ama Allah Azze ve Celle'nin dost olarak kabul ettiği mümin kulları vardır. Velileri vardır, evliyası vardır. Evet, onlar Allah'ın dostlarıdırlar. Allah da onların dostlarıdır. Allahu veliyyüllezine amenu buyurmuştur. Allah müminlerin dostudur. Yuhricuhum mine zulümet ilen nur. Onları karanlıklardan nura çıkartır. Evet, Allah müminlerin dostudur. O manada Allah'ın dostları vardır. Ela inne evliya Allah la khafun aleyhim ve lahum yahzanun. Dikkat edin, Allah'ın dostları var. Onlara korku yok ve onlar üzülmeyeceklerdir. Evet, Kur'an birçok yerde Allah'ın dostları olduğunu söyler. Ama o dostlar onların kullarıdır. Allah'a kulluk yaptıklarından, muttaki olduklarından dolayı Allah Azze ve Celle onları dost olarak kabul ediyor. Yoksa onların kainatın idaresinde hiçbir fonksiyonları söz konusu değildir. Onlar ne yağmur yağdırır ne de depremi yaratırlar. Ne güneşi çıkartır ne de bir yağmur tanesine hakimdirler. Ne bir ağaçtan bir yaprağı kopartabilirler. Allah kudret vermedikten sonra hiçbir şey yapamaz. Ne enbiya ne evliya. Ne sülaha ne şuhada ne ulema, hiçbirisinin böyle bir yetkisi yoktur. Allah'ın o manada bir velisi, bir dostu, bir yardımcısı yoktur. Kafirler ise Mekke'nin müşrikleri ve bugünün müşrikleri sanki Allah'ın böyle dostları varmış gibi kabul ediyorlardı. Allah Azze ve Celle onlarla kainatı idare ediyor diyorlardı. Yani bütün kainat Allah tek başına nasıl idare etsin diyorlardı. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki onun mülkte bir ortağı yok. Mülkte bir ortağı yoktur. Tek mülk sahibi odur. Melik olan da odur, malik olan da odur. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الظُّلْمِ Ve acziyetinden dolayı, zillet içerisinde olduğundan dolayı, kainatı idare edemediğinden dolayı bir veli de almış değildir. وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا Ve sen Rabbini tekbir eyle ey Resulüm. Sen Rabbini tazim eyle. Sen Rabbini yücelt ey Resulüm. Allah Azze ve Celle bu şekilde nasıl ki İsra suresinin başında Subhanellezi esra bi abdihi diye başlamıştı. Kendisini tesbih ederek, kendisini tazim ederek başlamıştı. Subhan diye başlamıştı. O Allah Subhan'dır dedi. Hiçbir eksik sıfatı yoktur dedi. Tesbih O'nundur, O'nun hakkıdır dedi. Zikredilmek O'nun hakkıdır demişti. Öyle başladı ve öyle bitirdi. Ve kebbirhu tekbira. Ve sen Allah'ı tekbir eyle ey Resulüm. Allahu Ekber de ey Resulüm. Allah'ı tazim eyle ey Resulüm. Sadece Allahu Ekber diyerek değil, Allah'ın kudretini gör, kainat kitabını oku, işte o zaman hakiki tekbir ile tekbir edersin. Kainat kitabını okuduğun zaman, işte o zaman dersin hakikaten Allahu Ekber. Hakikaten canı gönülden, ciğerinden dersin. Kainattaki Allah'ın kudretini gördüğünde, o mükemmel sanatı gördüğünde, rahmeti gördüğünde, ilmi gördüğünde, işte o zaman dersin Allahu Ekber, Allahu Ekber dersin, içinden gelerek söylersin. Yoksa öyle namazdan sonra farkında olmadan, şuursuzca söylediğimiz gibi Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber öyle değil. Hakiki tekbir ile tekbir eyle Rabbini. İşte o da ancak kainat kitabını okuduğun zaman mümkün olabilir. Kainat kitabını okuyacaksın. Rabbinin kudretini, ilmini, sanatını, rahmetini göreceksin. İşte o zaman içinden gelerek Allahu Ekber diyeceksin. İşte o zaman hakikaten secdeye kapanacaksın. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu ayeti kendisinin nesline öğretiyordu. Abdülmuttalib nesline, kendisinin çocuklarına, torunlarına, onun kendi akrabalarına özellikle bu ayeti öğretiyordu. Ve ayetül iz deniliyor bu ayete. İzzet ayeti, şeref ayeti. Allah Azze ve Celle'nin şerefini anlatan ayet. Ve bu ayetin okunduğu evde o gece hırsızlık olamayacağına dair bazı rivayetler de gelmiştir. Her ne ise sonuçta Allah Azze ve Celle bu ve benzeri ayetleriyle kendisinin kendisinden başka ilah olmadığını bir kez daha ilan etmiş oluyor. İsra suresi bu şekilde bu ayetle son buluyor. Allah Azze ve Celle surenin mesajını anlayanlardan olmayı nasip eylesin. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi dünyanın dört bir tarafında senin rızan için çalışan ve çarpışan mücahitlere yardım eyle. Allah'ım kafirlerin birlikteliklerini boz. Allah'ım onların güçlerini sil süpür yok et. Allah'ım onların aralarını aç. Ya Rabbi Müslümanların birbirine düşmekten muhafaza eyle. Ya Rabbi Filistin'deki Müslümanların birbirine düşmesine fırsat verme. Ya Rabbi bunun için çalışan kafirlere fırsat verme. Allah'ım seni sevmeyi nasip eyle. Ya Rabbi seni sevenleri sevmeyi nasip eyle. Ya Rabbi senin uğrunda mücadeleyi sevdir bize. Senin uğruna mücadele edenlerden eyle bizi. Lillahi Teala'l-Fatiha.